Ayrım 15.
B. Sigara, içki ve beslenme alışkanlıkları. Genç kızın sigara, içki kullanması, çikolata, pasta ve diğer tatlılara aşırı düşkünlüğü, bir alışkanlık halinde sürekli kuru yemiş ve çekirdek yemesi, sakız çiğnemesi kuşkusuz yakışan, yararlı ve hoş davranışlar değildir. Ancak ana baba bu alışkanlıklardan bir veya birkaçına sahiplerse kızlarını bu olumsuz tutuma iten etkenlerden biri de kendileri olmuyorlar mı? Önünde böylesi örnekler olduktan sonra onu bu yoldan çevirmek gerçekten güçtür. Bu konuda yapılacak baskı ve zorlamalar genellikle olumlu sonuç vermez. Bu tür alışkanlıkları olmayan ailelerde kızlarının herhangi bir nedenle ilgi duyabilecekleri zararlı alışkanlıklara karşı onları uyarmalıdır. Sağlıklı yaşamanın koşulları onlara benimsetilmeli, kendi kendilerini denetlemeleri sağlanmalıdır. C. Hayvan sevgisi ve hayvan besleme. Genç kızların pek çoğu evcil hayvanlara yakınlık duyar. Bir köpek, bir kedi, bir kuş olsun beslemek ister. Bu istek bazen haklı bazen haksız nedenlerle ana baba tarafından engellenir. Ancak unutulmamalıdır ki genç kızın hayvanlara duyduğu bu yakın ilgi onların sevgi, sempati, sevecenlik, bağlılık, koruma ve acıma duygularını geliştirir. Sorumluluk bilincini artırır. Tabii besleyeceği hayvanın tüm sorumluluğunu üstlenmesi koşuluyla. Kırsal bölgelerde veya bahçeli evlerde yaşayanlar istedikleri hayvanı daha rahat besleme olanağına sahiptirler. Kentlerdeki toplu konut yaşayışı kedi köpek gibi hayvanların beslenmesinde çeşitli zorluklar yaratır. Ayrıca sağlık, temizlik ve bulaşıcı hastalıklarda üzerinde durulması gereken konulardandır. Bütün bunlar genç kıza anlatılmalı, çıkabilecek sorunları nasıl çözümleyeceği kendisine sorulmalıdır. Bu sorunlar çözümlenemiyorsa bu kez ona kafes kuşları, akvaryum balıkları gibi beslenmesi sorun yaratmayan hayvanlarla veya süs bitkileriyle ilgilenmesi salık verilmelidir. Yetiştirilmek istenen herhangi bir hayvan veya bitki ne olursa olsun onun tüm sorumluluğu ve bakımı genç kıza bırakılmalıdır. Böylece onu yalnızca bir oyun, bir eğlence, geçici bir heves olarak düşünmemesi gerektiği anlatılmalıdır. Genç kıza ayrı bir oda verilmesi. Ergenliğe eren kız şimdi daha büyük bir özenle koruduğu bedeni gibi özel yaşamını da yabancı gözlerden gizlemek ister. Giyinirken, soyunurken, ayna karşısında saç tararken, tırnaklarını törpüler, makyaj yaparken, ilgi duyduğu bir dergiyi karıştırır, bir romanı okurken, müzik dinler, jimnastik yaparken daima yalnızlığı seçer. Odasının duvarlarını süsleyen posterleri kendi izin vermedikçe başkaları görmesin, eşyalarını kimse karıştırmasın ister. Ana baba eğer olanakları el veriyorsa onun bu isteğine anlayış göstermelidir. Genç kızın düzenlemesini kendisinin yapacağı, kendinin toplayıp kendinin temizleyeceği bir odasının olması onu ev kadınının sorumluluklarına alıştırır. İleride kendi evini daha çekici, bakımlı ve güzel kılmanın yollarını öğretir. Kendi kendine çözümlemesi gereken sorunlarında düşünceleriyle baş başa kalabileceği bir ortam sağlar. Bağımsız ve özgün bir kişiliğe sahip olduğunun bilincini duyurur. Ancak genç kız odasını sürekli olarak bir sığınak gibi kullanıyor ve aile içine pek karışmıyorsa çözümleyemediği sorunlarının bulunduğu ve yardıma gereksinimi olduğu anlaşılır. Genç kızın ailenin ekonomik sorunlarına ilgisi. Genç kızın kişiliğinin yaşadığı çevrenin, bulunduğu ortamın özelliklerine göre çeşitli istek ve eğilimlerinin bulunması doğaldır. Güzel giyim, bol harçlık, gezme, yaz tatili, otomobil ve benzerleri gibi. Kuşkusuz her ailenin olanakları aynı değildir. Ailesinin ekonomik durumunun ne olduğunu bilen genç kız, isteklerini buna göre sınırlamasını ve düzenlemesini öğrenir. Giyime, eğlenceye, tatile bütçesinden ne kadar bir pay ayrılabileceğini bilir. Bir isteğin karşılanabilmesi için sırasında bir başkasından vazgeçilmesi gerektiğini anlar. Ana baba eldeki olanaklarla aile bireylerini mutlu kılmaya uğraştıklarında o da bazı özverilerde bulunur. Aile bütçesini zorlamamaya çalışır. İsteklerinde kısıntı yapar. Gereğinde harçlıklarından katkıda bulunur. Genç kız eğer evden harçlık alıyorsa bu para aylık olarak verilmeli ve temel gereksinimlerini buradan karşılaması sağlanmalıdır. Böylece parasını kullanmasını, aylık bütçe yapmasını öğrenecektir. Çalışan ve para kazanan genç kızın ana babasının buna bir gereksinimi olmasa bile Parasının bir bölümünü ailesine ayırması yerinde olur. Kazancının tümünün kendine kalması veya aldığı paranın bütünüyle ana babaya verilerek gereksinimlerinin onlarca karşılanması doğru olmaz. Aileye verilen para, katılmayı, yardımlaşmayı, kendinden vermeyi, sorumluluk taşımayı öğretir. Elinde kalan para ise genç kıza ekonomik özerkliğini duyurur, paranın değerini bilmesini, onu kullanmasını ve yönetmesini sağlar. Ailede bireyler arası ilişkiler ve bunun genç kıza etkileri. Uyumlu ve mutlu bir ailede çocuk kendini güven içinde ve mutlu hisseder. Sağlıklı bir kişilik geliştirme olanağına sahip olur. Geleceğe umutla bakar. Ana babanın birbirleriyle geçinememesi, süregelen tartışmalar, ard arda patlak veren kavgalar genç kızın güvenlik duygusunu yok eder. Saygı ve bağlılık hislerini zayıflatır, mutluluğunu zedeler. Karşı cinse yönelişinde kuşkular yaratır, evlilik kurumuna olan inancını sarsar, kopkoyu bir karamsarlığın karanlıklarına çeker. Ana babanın birbirlerinden ayrılması, çocukta aile bütünlüğü kavramının dağılmasına neden olur. Kendini eksik, bölünmüş, parçalanmış hisseder. Ayrılmanın nedenleri üzerinde durur, bazen bir, bazen iki tarafı birden suçlu bulur. Her iki halde de bu durumun kişiliği üzerindeki etkileri olumsuzdur. Aileye olan inancını yitirir, onlara olan bağımlılığı azalır. Davranışlarını denetlemelerine karşı çıkar. Gereksindiği güveni, ilgiyi, sevgiyi, bir yere ait olma duygusunu ev dışında karşılamaya çalışır. Bu da onu çeşitli yanılgılara düşürür. Bazen boşanma değil ama ölümdür ana babayı birbirinden ayıran. Çocuk kaybettiği kişiye duyduğu sevgiyi bazen tümüyle sağ kalana yöneltir. Her ikisinin sorumluluğunu ve ilgisini ondan bekler. Ona aşırı bağlılık ve sevgi duyar. Bazen de yitirilen kişinin ödev ve görevlerini kendi üstlenir. Erken bir görev bilincinin içine girer. Çoğu kez bunun ağırlığı altında ezilir. Kişiliği tüm olanaklarıyla gelişemez, bazı yönleriyle kavrulur kalır. Ergenlik çağında edinilen üvey bir anne veya baba genç kızın sorunlarını artırır çoğu kez. Onu benimsemekte, yitirdiği kişinin yerine koymakta güçlük çeker. Nasıl çağıracağını, ne diyeceğini dahi bilemez. İlişkilerin gelişme biçiminde üvey anne ve babanın kişiliği, tutum ve davranışları kadar genç kızın kişiliği ve içinde bulunduğu dönemde etken olur. Ancak sorunlarla karşılaşılması olasıdır. Ana babanın birbirlerine karşı tutumlarını olduğu kadar çocuklarıyla aralarındaki ilişkileri de iyi düzenlemeleri gerekir. Çok çocuklu ailelerde eşit olmayan tavır ve tutumlar, tüm dikkatlerini onların davranışlarına çevirmiş bulunan çocuklarca hemen algılanır ve yorumlanır. Hemen herkes eşitsiz tutum ve davranışlardan zarar görür. Eğer çocuklardan birine farklı davranılıyorsa, bunun dayandığı neden bütün kardeşlerce kabul edilebilir olmalıdır. Benzeri durumlarda aynı ayrıcalık diğerlerine de tanınmalıdır. Tek yönlü ve kayırmalı tutumlarda süreklilik çocuğun ana babasına olan inancını sarsar. Aile içindeki uyumlu havayı, kardeşler arasındaki anlaşmayı ve dayanışmayı bozar. Genç kızın diğer kız arkadaşlarıyla ilişkileri. Erinliğin ilk sarsıntıları geçirildikten sonra kız çocuk, okulda ve çevresinde bulduğu yaşıtlarıyla bütünleşmek, onlarla yakınlaşmak, onları tanımak, onlarla birlikte olmak ister. Böylece kendini benzerleriyle karşılaştırarak bedeninde ve varlığında ola gelen değişimleri daha iyi anlayacak, onları tanırken kendini öğrenecektir. Diğer taraftan tek bir birey olarak yetişkinlerin dünyasında duyduğu ürkekliği ve çekingenliği grup olmanın verdiği cesaretle yenecektir. Sosyal olgunlaşmanın önemli adımlarını bu grup içinde atacaktır. Daha önce de değindiğimiz gibi sosyal olgunlaşmanın önemli öğelerinden biri karşı cinse duyulan ilgi ve yakınlaşma isteğidir. Ancak kızların ergenliğin ilk evresinde genellikle oğlanlarla anlaşıp kaynaşamadıkları görülür. Bu aşama için henüz daha erkendir. Öncelikle kız olmanın anlam ve rolünü iyice kavrayacak, dişiliğini benimsedikten sonra karşı cinse yakınlaşma eğilimi gösterecektir. Hatfield, ergenlik çağında gencin arkadaşlık ve grup ilişkilerinin üç evre içinde geliştiğini ileri sürer. Önce aynı cinsten bir gruba, sonra aynı cinsten bir kişiye, daha sonra karşı cinsten birine bağlanma görülür. Birinci aşama çete evresidir. Bu eğilim kızlarda, oğlanlarda olduğunca çok belirgin ve sivrilmiş değildir ama yine de açık bir biçimde görülür. Grup içinde yer alanlar aynı duyguları paylaşırlar. Aynı kişileri sever, aynı kişilere öfkelenir, aynı şeylerden hoşlanırlar. Birlikte bulunmak, birlikte gezmek, birlikte aynı davranışları göstermekten haz duyarlar. Nerede bulunursa bulunsun, tek başına ürkek, çekingen ve sıkılgan olan kız, arkadaşları arasındayken güvenli, neşeli ve pervasızdır. Durakta, otobüste, trende, plajda, piknikte, sinemada veya yolda grup içindeyken çocuksu, bir başlarınayken başları öne eğik, utangaç, sessiz, sakin, hanım hanımcık davranırlar. Yaşıt ve aynı cinsten arkadaşlarla oluşturulan bu kümenin genç kıza sağladığı güven, kişiliğin gelişimi ve sosyalleşme açısından büyük önem taşır. Genç kız ergenliğin ilk evrelerinde tek olarak çözümleyemediği sorunlarını, içine düştüğü bunalımları, çatışmaları, grubu içinde çözümleyerek benliğini huzura kavuşturur. Grubu, genç kız için hemen her şeyden değerlidir. Arkadaşlarının beğenisini ve onayını kazanabilmeyi tercih edeceği çok az şey bulunur. Grubun dışına itilmek ve onay bulmamaksa onun için bir yıkım anlamı taşır. Bu nedenle sırasında grubun onayını alabilmek için büyük özverilerde bulunmayı göze alır. Yaşıtlarından oluşan bu arkadaş grubu, genç kızı çoğu zaman yetişkinlerden, hatta ana baba ve öğretmenlerden daha çok etkiler. Grubun yönlendirme gücü bu evrede aile ve okulun yönlendirme gücünü gölgede bırakabilir. Öyle ki grubun önerdiği kısıtlamalar, kurallar ve yaptırımlar aile ve okulun koyduklarından daha kolay ve çabuk onaylanır. Böylece genç kız okulun ve ailenin istediği amaçlardan çok grubun sürüklediği yöne eğilim gösterir. Grubun karakteri üyelerinin tek tek kişiliklerinden ve bireylerinin geçmişteki deneylerinden etkilenir. Eğer bireylerin tek tek kişilikleri normal, geçmişteki yaşantıları da seviyeli ise grubun tutumu, görüş ve etkinlikleri normalliğin sınırlarını genellikle aşmaz. Üyeleri üzerindeki etkileri daha çok olumlu yönde olur. Grubu en çok etkileyen önder durumunda bulunandır. Önder, örnek alınan, dedikleri uygulanan kişi olduğu için bireyler onun hayat görüşünü, düşüncelerini ve eğilimlerini büyük ölçüde benimserler. Genç kız bazen evinde iyi bir eğitim gördüğü ve genel davranışlarında olumlu bir tutum içinde bulunduğu halde grubun etkisinde kalarak iyi sonuç vermeyeceği apaçık olan serüvenlere atılabilir. Grubun ortak eylemleri içinde kız, ana ve babasının görüş alanlarının dışında kalan eylem ve etkinliklere katılabilir. Bunlar arasında ailesinin hiçbir biçimde onaylayamayacağını bildiği yasa dışı veya genel ahlak kurallarının dışında olan şeyler de bulunabilir. Ana baba kızlarının yeni arkadaşlarını eleştirirken çok dikkatli olmalı, yergilerinde gösterdikleri nedenler doğru, inandırıcı ve genç kız tarafından kabul edilebilir bulunmalıdır. En doğrusu kızlarının arkadaşlarını sık sık evde toplamasına olanak tanıyarak beğenilmeyen arkadaşlarının bu niteliklerini kendisinin gözlemesi sağlanmalıdır. Gencin kendi arkadaşlarını kendinin seçmesi onun doğal bir hakkıdır. Ailenin buna karışması doğru olmaz. Ancak ana baba çocuklarının iyi arkadaşlar edinmesini istiyorlarsa bunun bilincini küçük yaşlardan başlayarak kazandırmalıdırlar. Genç kızın yaşıt kız arkadaşlardan oluşan grubunun sosyalize olmuş bir bireyi haline gelmesi normal ve sağlıklı bir psişik gelişmenin temel koşullarındandır. Böylece bağlı olduğu kesimin ilgi ve değerlerini paylaşırken arkadaşlarıyla karşılıklı etkileşim, duygusal ve sosyal bir alışveriş içinde görülür. Yeteneklerinin ve olanaklarının sınırlarını, duygu ve düşüncelerinin başkaları üzerindeki etkilerini öğrenir. Eğer grup içindeki ilişkiler demokratik ve eşit koşullarda sürdürülüyor, kız grubun bir üyesi olarak saygı görüyor ve beğeni topluyorsa sosyal olgunlaşmada olumlu gelişmeler sağlayabilir. Ancak genç kız kendinden baskın ve üstün bireyler arasında kalıyorsa, genellikle başkalarına uyan, başkalarının düşünce ve eylemlerini izleyen bir kişi haline gelir. Genç kızlar için gruplarının sevilen, beğenilen üyesi olmak çok önemlidir. Bunun için çaba harcar ve gayret gösterirler. Kişisel görüş ve düşünüşlerinden ödünler verir, fedakarlıklara katlanırlar. Grup içinde sözü geçen, yaygın onay gören önder nitelikli gençlerin başlıca özelliklerini Jennings yaptığı bir araştırmada şöyle belirlemiştir. Bireyleri yapıcı bir amaç çevresinde toplayabilme, çeşitli etkinliklerle ilgili olarak yeni ve güzel fikirler öne sürebilme, grubun güzel ve iyi vakit geçirmesini sağlayacak buluşlar yaratma, sportmen görüşlü, nazik, kibar ve alçak gönüllü olma, neşeli, mutlu, canlı ve hayatiyet dolu bulunma, temiz, düzenli, iyi giyimli olma. Jennings buna karşın arkadaş edinebilmek istenmeyen gençlerin bireyleri birbirlerine yaklaştırmaktan çok davranış ve tutumlarıyla onları birbirlerinden ayıran kişiler olduğunu öne sürer. Kuhlen, Brecht, Northway, Victor ve Cunningham'ın bu konuda birbirlerine paralel olarak yaptıkları araştırmalar benzer sonuçlar vermiştir. Bunlara göre ergenlik dönemi gençleri arasında onay bulmayan ve grup içine alınmayan kişiler genel olarak özel yaşamlarında aksi, huysuz ve geçimsiz olan, başını belaya sokma eğilimi gösteren, güvenlik duygusundan yoksun bulunan, aile çevresinde sorunları olan, sosyal ilişkilerde nasıl davranılacağını bilmeyen, sosyal ilişkilerden çekinen ve kaçan, temiz ve düzenli olmayan giyimine özen göstermeyen, utangaç, mutsuz ve sıkılgan kişilerdir. Yaşıtları tarafından benimsenerek onay bulan genç kızlar genellikle hem özel yaşamlarında hem de sosyal ilişkilerinde uyumlu ve rahat kişilerdir. Bununla birlikte başkaları tarafından benimsenir olma hemen her zaman uygun bir kişilik gelişimiyle birlikte görülmeyebilir. Yani iyi bir sosyal uyumluluk her zaman iyi bir kişisel uyum anlamına gelmez. Birey bir grubun sevilen, aranılan, sözü geçen üyesi olabilir. Ama bu onun bütünleşmiş, uyumlu ve huzurlu bir kişiliği olduğunu kesinlikle göstermez. Northway'in araştırmaları toplum içinde yaygın beğeni kazanmış ve onay bulmuş kişiler arasında benliğe önemli sarsıntı geçirmiş bulunanların da olduğunu göstermiştir. Çevresinin beğeni ve sempatisini kazanmak isteyen bir genç, kendine güveni olmayan, silik, sıradan biriyken salt kendini başkalarına beğendirebilmek için büyük çaba ve gayret gösterir. Sonunda herkesin beğeni ve hayranlığını kazanan değerli bir kişi haline gelir. Burada bir aşırı telafi söz konusudur. Genç kızın sosyalleşme süreci içinde bir gruba bağlanmasından sonra samimi candan tek bir arkadaş arayışını görürüz. Bu kişi her zaman birlikte olunan arkadaş kümesi içinden yakınlık duyulan, sevilen ve beğenilen biri olabileceği gibi grup dışından biri de olabilir. Bu bir can dostu, bir sırdaş, özel ilgi duyulan bir kişidir. Onunla birlikte olmak giderek grupla birlikte olmaya tercih edilir. Birlikte baş başa olmaktan, kalabalıktan uzaklaşıp gülüp eğlenmekten duyulan haz, diğer bütün ilgilerin önemini silip yok eder. İki kız arkadaş arasında görülen bu duygusal yakınlık, belirli sınırlar içinde kaldıkça son derece doğal, çok yaygın olarak görülen sosyal gelişmenin zorunlu ve olağan bir evresidir. Ancak bu yakın ilişki bazı ortam ve koşullarda aynı cinsten bir arkadaşa duyulan romantik bir tutkuya kolaylıkla dönüşebilir. Bazen de cinsel bir tutku özelliği kazanıp eşcinselliğe neden olabilir. Eşcinsel dönem başlığı altında daha önce de değindiğimiz gibi bu yakınlık genellikle eylemsel bir cinsel olgu haline dönüşmeden karşı cinsel evreye geçiş gerçekleşir. Bununla birlikte kişilik gelişiminde çeşitli etkilerle ortaya çıkan bazı bozukluklar cinsel alanda son aşamaya geçişe engel olabilir. Böyle durumlarda profesyonel yardım almak, bir psikoloğa danışmak gerekir. Bölüm 7. Genç kız ve cinsellik. Genç kızlarda cinsel sapışlar. İçinde yaşadığı döneme çeşitli cinsel aşamalardan geçerek gelen gencin daha önceki dönemlere özgü davranış biçimlerini geçici olarak bulundurması bir ölçüde normaldir. Bu evre içinde cinsel içgüdünün amacı olan karşı cinse yönelişi zamanla tam olarak gerçekleştirecektir. Ancak bazen bu tür davranışların belirgin biçimde yerleştiği ya da toplum kurallarının belirlediğinin dışında bir tür cinsel eğilimin normal davranışların yerine geçtiği görülür ki bu durumda cinsel sapıştan söz edilir. Genç kızlarda yaygın olarak görülen bazı cinsel sapışlar şunlardır. Kıraş. Aynı cinsten gençler arasında arkadaşlık sınırını aşıp tutkunluk düzeyine varan duygusal yakınlıklara kıraş adı verilir. Bu tür eğilimlere daha çok yatılı okullarda ve yurtlarda rastlanılmaktadır. İki arkadaş çevrelerindeki diğer bireylerle ilişkilerini en düşük düzeye indirirler. Gözleri birbirlerinden başkasını görmez. Adeta iki sevdalı gibidirler. Birbirlerinden ayrı kalmaya dayanamazlar. En küçük uzaklaşmalarda birbirlerine sevgilerini, bağlılıklarını anlatan mektuplar yazarlar. M.M.E. Everard'ın Genç Kız adlı yapıtında verdiği örneklerde bu tür sevgilerin dile getiricilerini görürüz. İşte onlardan biri. Sevgili perim, sevgili sevgilim. Benim güzel perim, beni hala sevdiğini ve en candan dostun olduğumu söyle bana. O kadar üzgünüm ki seni ne çok sevdiğimi anlatamıyorum. Çünkü bunu hiçbir sözle, hiçbir tanımlamayla anlatabilmenin olanağı yok. Seni bir puta taparcasına sevdiğimi söylemek bile duygularımı açıklamaya yetmiyor. Bazen bu sevgi yüreğimi durduracak sanıyorum. Senin tarafından sevilmek o kadar güzel ki inanabilmek güç. Söyle bana canım sevgilim, beni hep sevecek misin? Bu tür yakınlıkların kurulmasında çeşitli etkenler vardır. Kızların önergenlik devrelerinde ana babalarından ayrılmaları, kendilerine sıcak bir ilgi gösterecek birilerine, bir dosta, bir arkadaşa gereksinme duymaları bu nedenler arasındadır. Ayrıca pek çok okulda karma eğitim yapılmaması, kızları ilgilerini hiç tanımadıkları ve hatta çekindikleri karşı cins yerine daima birlikte oldukları kız arkadaşlarına yöneltmelerine yol açmaktadır. Yatılı okullarda ve yurtlarda sıkı denetim altında tutulan kızlar karşı cinsle ilişki kurma olanağı bulamazlar. Erkeklerle konuşup görüşmek eğiticilerin ve çevrelerinin onaylamayacağı yasaklanmış bir davranıştır. Oysa kızlar arasındaki dostluk kimsenin ses çıkartmadığı, denetimden uzak bir ilişkidir. Böylece genç kız cinsel eğilimlerini arkadaşlık ilişkilerinin ardına saklayarak doyurmaya çalışır. Yatılı okullarda okuyan kızlar soyunup birbirlerinin gelişmekte olan bedenlerini seyrederler. Kalçalarını, göğüslerini birbirlerininkiyle oranlarlar. Bu oyun görünümü içinde birbirlerinin vücutlarına fark ettirmemecesine dokunanlar, şaka tavrıyla sarılanlar, hatta açıkça okşayanlar olur. Kız kıza sarılmalarda, yanak yanağa dans edişlerde, konuşma, dertleşme bahanesiyle birbirlerinin yatağına girip sarmaş dolaş yatışta bu yakınlığın belirtileri görülür. Bu yakınlaşma eşcinselliğe ortam hazırlar. Eşcinsellik. Aynı cinsten olmalarına rağmen birbirlerine cinsel arzuyla yönelen ve cinsel ilişki kuran kişilere eşcinsel denilmektedir. Eşcinsellik erkekler arasında olduğu gibi kadınlar arasında da görülebilmektedir. Üstelik eşcinselliği kadınlar arasında sanıldığından daha yaygın olduğunu kanıtlayan bazı çalışmalar bulunmaktadır. Amerika'da bu konuda geniş bir araştırmayı gerçekleştiren Kinsey'in elde edilen sonuca şaşırdığı ve inanmakta güçlük çektiği biliniyor. Ancak kadınların cinsel yaşamlarının gizliliğine büyük önem vermeleri, kadınlar arası ilişkinin bir çocuğa gebe kalmaya yol açmaması gibi nedenlerle bu tür münasebetlerin kolay kolay su yüzüne çıkmayacağı da bir gerçektir. Bu tür ilişkiler çoğu kez iki kişi arasında bir giz olarak kalır ya da bir anı defterinin sayfaları arasında yaşar. Mendoza'nın Genç Kız Aşkı adlı kitabında böyle bir çarpık yönelişi bir genç kızın anılarında buluyoruz.